Ayrım 7, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 72. 8. Azizlerin efsaneleri. Benim ilk şiddetli arzum özgürlük olmuştur. Hala gizlice içimde duran ve bana acı çektiren ikinci istek, azizleşme susuzluğudur. Kahraman ve aziz, insanoğlu için en üst noktada bir model. Daha çocukluğumda, üzerimdeki mavi gökyüzüne bu örneği yerleştirmiştim. O yıllarda Megalo Castro'da her ruhun gökte ve toprakta derin kökleri vardı. Onun için hecelemeyi öğrendiğim zaman yaptığım ilk şey, anama bir tane Azizlerin Hayatı kitabını kutsal mektuba aldırtmak oldu. Tanrı'nın tanrısal görüntü mucizeleri. Gökten taş düştü. Ve bu taş düştü, içinden şu yazılar çıktı. Vey vey, o ki çarşamba ve cuma günü zeytinyağı yer ve şarap içer. Ben kutsal mektubu yakalar, bayrak gibi havada tutar, her çarşamba ve cuma günü komşu kapılarını çalardım. Kira Penelope'nin, Kira Victoria'nın, ihtiyar Katerina'nın, deli Vasilena'nın kapılarını çalar, çılgınca evin içinde koşar, doğru mutfağa gider, pişirdikleri yemeği koklardım. Burnuma et yahut balık kokusu gelirse vay hallerine. Kutsal mektubu tehditle sallar, bağırırdım. Vey vey! Komşular da korku içinde beni okşar, susayım diye yalvarırlardı. Günün birinde anneme sorup da bebekliğimde çarşamba ve cuma günleri meme emdiğimi, böylece de o kutsal günlerde süt içtiğimi öğrenince hüngür hüngür ağlamaya koyuldum. Bütün oyuncaklarımı arkadaşlarıma sattım ve azizlerin hayatlarını anlatan kısa popüler kitapları aldım. Her akşam avludaki küçük rahlemde fesleğenlerle kadifeler arasında oturur, azizlerin ruhlarını kurtarmak için çektikleri acıları okurdum. Komşu kadınlar dikişleriyle çevremde toplanır, kimisi çorap örer, kimisi hardal otu temizler, kahve çeker ya da beni dinlerdi. Ya da avludan azizlerin acılarıyla çektikleri yüzünden yavaş yavaş bir inilti yükselmeye başlardı. Amberin altına asılmış bulunan kanarya iniltiyi dinler, sarhoş bir halde boynunu kaldırarak öterdi. Kokulu otları ve üstündeki asmasıyla küçük bahçe, böyle kapalı ve kokulu haliyle kadınların iniltileri içinde bir mezar kitabesine benziyordu. Sokaktan geçen yolcular duraklayıp şöyle diyorlardı, herhalde biri öldü. Ve kötü haberi babama vermeye giderlerdi. Ama o başını sallar, bir şey değil derdi. Oğlum komşu kadınları imana getirmeye çalışıyor. Benim çocuksu hayalimde uzak denizler açılır, gizlice gemiler hareket eder, kayaların arasında manastırlar parıldar, aslanlar çilecilere su taşır, kafamın içinde hurma ağaçlarıyla develer dolup taşar, orospular kiliseye girebilmek için birbiriyle kavga ederler, gökyüzüne doğru ateşten silahlar yükselir, koca çöller tahta ayakkabılar ve kadın gülüşleriyle yankılanır. Eva, İva'nın karşılığı Yunanca'da pirasmostur. Türkçe'de deneme, taciz anlamlarına gelir. Kazantzakis'in Telefteos Pirasmos adlı eseri İngilizce'den dilimize günaha son çare olarak çevrilmiştir. Sevimli bir Aya Vasili, Yunanlıların Noel Baba'ya verdikleri ad gibi gelerek müzevilere yemekler, altın ve kadınlar getirirdi. Ama onlar gözlerini Tanrı'ya dikmiş oldukları için İva yok olurdu. İnsanın sert, sabırlı olması, mutluluğu hor görmesi, ölümden korkmaması, en büyük iyiliği bu dünyanın ötesinde araması. Popüler kitapçıklardan çıkıp benim çocuk yüreğimi eğiten ölümsüz ses buydu ve gizli kaçışlar, uzak yolculuklar, acılarla dolu dolaşmalar. Azizlerin hayatlarını okuyor, masallar dinliyor, kulağıma konuşmalar geliyor ve hepsi içimde biçim değiştiriyor, korkulu yalanlar halini alıyor, komşu çocuklarını ya da okul arkadaşlarımı topluyor ve bütün bunları kendi serüvenlerimmiş gibi onlara da anlatıyordum. Onlara biraz önce çölden döndüğümü, bir aslanım olduğunu, buna iki testi yüklediğimi, birlikte çeşmeye gittiğimizi ve su aldığımızı, geçen de kapımızın önünde bir melek gördüğümü, onun çıkarıp bana bir tüy verdiğini söylüyor, hatta elimde tuttuğum tüyü onlara gösteriyor. Geçenlerde evde beyaz bir horoz kesmiştik de onun uzunca bir tüyünü alıkoymuştum ve meleğin tüyünü kalem yapıp yazı yazacağımı anlatıyordum. Yazacak mısın? Ne yazacaksın? Azizlerin hayatlarını, dedemin hayatını. Deden aziz miydi? Sen bize onun Türklerle savaştığını söylemiyor muydun? Ben de, İyi ya, aynı şeydir diyor ve çakımla tüyü kalem haline sokmak için sivriltiyordum. Bir gün okulda okuma kitabımızda bir çocuğun kuyuya düştüğünü ve kendini altın kiliseli, bahçeleri çiçekli, içleri tatlılar, karamelalar ve küçük tüfeklerle dolu dükkanların bulunduğu bir şehirde bulduğunu okuduk. Benim aklım fayrap etti, eve koştum, çantayı yere fırlattım ve içine düşüp zengin şehri bulmak için kuyunun ağzına yapıştım. Annem bahçeye bakan pencerede oturuyormuş. Kız kardeşimin saçlarını taramaktaymış. Gözü bana takılmış, bir çığlık attı ve koştu. Tam başım önde, kuyudan içeri düşmek üzere yeri tekmelediğim anda eteğimden yakaladı. Kiliseye gittiğim her pazar günü aşağıda tasvirlerin konduğu yerde mezardan çıkan, elinde beyaz bir bayrak tutan ve havaya yükselen İsa'yı görürdüm. Aşağıda da korkuyla ona bakan muhafızlar vardı. Girit ihtilalleriyle savaşlarını çok dinlemiştim. Babamın babasının büyük bir savaşçı olduğunu söylemişlerdi. Ben İsa'ya baktıkça onun dedem olduğuna kesinlikle inanıyordum. Ondan sonra arkadaşlarımı tasvirin önünde toplar, onlara işte dedem derdim. Bayrak elinde savaşa gidiyor. Söylediklerim ne doğruydu ne de yalan. Sadece mantığın ve ahlakın sınırlarını aşıyor, daha hafif, daha serbest bir hava içinde sallanıyordum. Birisi bana yalan söylediğimi söylerse ağlamaya başlardım. Ellerimdeki tüy horoz tüyü olmaktan çıkmıştı. Yalan söylemiyordum ve eli bayraklı İsa'nın dedem olduğuna büyük bir kuvvetle inanıyordum. Çok daha sonra şiirler ve romanlar yazmaya başladığım zaman bu mistik sahteciliğin adına yaratıcılık dendiğini anladım. Bir gün kulübeci Aya Yani'nin hayat hikayesini okudum. Yerimden fırlayarak kararımı verdim. Aynaroz'a gidip aziz olacağım ve dönüp anama bakmadan kulübeci Aya Yani de böyle yapmıştı. Eşiği açtım, sokağa çıktım. En kenar sokaklara daldım, limana vardım. Koşuyor, dayılarımdan biri görür de geri çevirir diye korkuyordum. Yola çıkmaya hazırlanan ilk kayağa sokuldum. Güneşte pişmiş bir denizci, demirden babaya eğilmiş, palamarı çözmeye çalışıyordu. Ben heyecandan titriyordum, yanına sokuldum. Beni de kayığa alır mısın kaptan? Nereye gitmek istiyorsun? Aynaroz'a. Nereye? Aynaroz'a mı? Ne yapmaya? Aziz olmaya. Geminin sahibi kahkahayı bastı. Bir pilici kovar gibi avuçlarını birbirine vurdu. Eve eve diye bağırdı. Ben yola koyuldum. Utanmış bir halde eve döndüm. Kanepenin altına saklandım ve kimseye bir şey açıklamadım. Bugün ilk kez açıklıyorum. Aziz olma yolundaki ilk girişimim böyle başarısızlığa uğramıştı. Bundan duyduğum acı yıllarca sürdü. Hatta belki hala sürüyor. Ruhların günü olan 18 Şubat'ta, Cuma günü doğmuştum. Beni ellerinin içine alan yaşlı ebe esrarengiz belirtiler görüyormuş gibi ışığa götürüp iyice bakmış, yukarı kaldırmış ve demiş ki, ''Aklınızdan çıkarmayın, bu çocuk günün birinde despot olacak.'' Daha sonraları ebenin bu kehanetini öğrendiğim zaman bu hal benim isteklerime öylesine çok uyuyordu ki kadına inandım. O günden bugüne de üzerime öylesine büyük bir sorumluluk geldi ki artık bir despotun yapmadığı bir şeyi yapmak istemiyordum. Çok daha sonra despotların neler yaptığını gördüğüm zaman düşüncemi değiştirdim. Özlemini çektiğim azizliğe kavuşmak için despotların yaptığı hiçbir şeyi yapmak istemiyordum. Şiddetli kaçma isteği. O devirde günler tek düzeydi ve çok yavaş geçiyordu. Herkes gazete okumazdı. Radyo, telefon ve sinema henüz doğmamıştı. Hayat gürültüsüz, ciddi, az konuşulur bir halde geçmekteydi. Her insan kapalı bir alemdi, her ev çifte kilitliydi. İçeride ev sahipleri günden güne yaşlanır, duyulmasınlar diye yavaşça eğlenir, gizlice kavga eder ya da sesleri çıkmadan hastalanıp ölür ve o zaman cenazenin çıkması için kapı açılır, dört duvar sırlarını bir an için dışa vururdu. Ama kapı hemen yine kapanır ve yeniden gürültüsüz yaşama uğraşına dönülürdü. Yıl içindeki yortularda İsa doğar, ölür ya da dirilirken herkes giyinir, süslenir, evlerini bırakır ve bütün dar sokaklardan kiliseye doğru akardı. Kilise de ardına kadar açık kapılarıyla inananları beklerdi. Büyük kandilleriyle toplu haldeki küçük kandillerinin hepsini yakmış olur. Atına binmiş ev sahibi Aya Minas'ta eşikte durmuş sevgili Kastrolularını karşılardı. Böylece yürekler ferahlar, dertler unutulur, herkes bir olur, kendi adlarını bile unuturlardı. Artık köle değillerdi, kavgalar, Müslümanlar ve ölüm yoktu, kilisenin içinde hepsi atlı, öncü Kapetan Minas'tı, kendilerini ölümsüz bir orduymuş gibi hissederlerdi. O yıllarda hayat yavaş ve hareketsizdi, gülme az, ağlama çoktu. Ve o yıllarda Megalo Castro'da söylenmeyen dertler daha da çoktu. Mülk sahipleri çıkarcı ve ciddi, aşağı tabaka itaatkardı. Bir zengin geçtiği zaman ayağa kalkarlardı. Hepsine endişeleriyle yoksulluklarını unutturup kardeş haline sokan bir ortak ihtirasları vardı ama korktukları için bunu söylemezlerdi. Günün birinde sakin sular kıpırdadı, bayraklarla süslü bir vapur göründü, limana giriyordu. Limandaki kastrolların hepsinin hayretten ağzı açık kaldı. Liman ağzındaki Venedik'ten kalma iki kulenin arasından akıp gelen bu rengarenk, çok kanatlı bayraklarla süslü kayık neydi? Sen bilirsin Tanrım. Biri bunların kuş, biri maskara kılığına girmiş insanlar, bir başkası da denizci Simbad'ın uzaktaki sıcak denizlerde görmüş olduğu bir yüzen bahçe olduğunu söylüyordu. O arada limandaki kahveden vahşi, yüksek bir ses duyuldu. Hoş gelmiş pelerinler be! Herkes birden rahat bir soluk aldı, anlamışlardı. Zaten kayık da artık yaklaşmıştı. İnsan bunun alacalı elbiseler, şapkalar, tüyler, rengarenk pelerinler giyip takıştırmış, yanakları gelincik rengine boyanmış kadınlarla dolu olduğunu açıkça görüyordu. Yaşlı Giritliler bunları görünce istavroz çıkardılar. Uhruç şeytan deyip göğüslerine doğru tükürdüler. Ne arıyordu bunlar burada? Burası ünlü Castro'dur. Böyle rezillikleri kaldırmaz. Gemiden inenler bir saat içinde bütün duvarlara kırmızı programlar yapıştırdılar ve iş anlaşıldı. Gösteri topluluğuymuş. Kadınlı erkekli tiyatrocular buraya kastrolları eğlendirmeye gelmişler. Babamın beni elimden tutup gel tiyatroya gidelim bunun da ne meneşey olduğunu görelim sözlerini, nasıl söylediğini, bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini hala anlamış değilim. Artık akşam olmuştu, babam elimden tutuyordu. Aşağı limana, bilmediğim evleri az, ağılları büyük olan yoksul bir mahalleye gitmiştik. Bu ağıllardan biri ışıklandırılmıştı, içeride davul zurna çalınıyor, giriş yerinde bir gemi yelkeni sarkıyordu. İçeri girmek için bunu kaldırmak gerekiyordu. Girdik, sıralar, rahleler, sandalyeler, bakıyor açılmasına bekliyorlardı. Denizden çok hafif bir rüzgar esiyordu, havada güzel bir koku vardı. Kadınlarla erkekler gülüşüyor, konuşuyor, şan fıstıklarıyla kabak çekirdeklerini geveliyorlardı. Kendi de böyle bir panayıra ilk kez gelmiş olan babam sordu. Tiyatro hangisi? Kendisine perdeyi gösterdiler. Sonunda biz de gözlerimiz perdeye dikili bir halde oturduk. Bizim üzerine büyük harflerle şunlar yazılmıştı. Schiller'in Haydutları, çok eğlenceli dram. Onun altında da gördüklerinize sıkılmayın hayalidir. Ben babama sordum. Hayali ne demek? Havanda dövülmüş hava diye karşılık verdi. Babamın uğraştığı şey başkaydı. Bu haydut denenlerin kim olduğunu sormak için sıra komşusuna döndü ama zaman bulamadı. Üç darbe duyduk ve perde açıldı. Gözlerim kamaştı. Önümde bir cennet açılmıştı. Erkek ve dişi melekler, alacalı elbiseler ve altın kanatlarla gidip geliyordu. Yanakları portakal rengine boyanmıştı. Yüksek sesle konuşuyorlardı ama ben anlamıyordum. Kızıyorlardı ama neden olduğunu bilmiyordum. Birden ortaya izbandut gibi iki adam çıktı. Kardeşmişler. Kavgaya giriştiler. Birbirlerine küfretmeye başladılar. Öldürmek üzere biri ötekini kovalıyordu. Babam kulak kabarttı, dinliyordu, homurdandı, memnun değildi. Diken üstünde oturuyor, sandalyesinde kıpırdanıp duruyordu. Mendilini çıkardı, alnından aşağı akmaya başlayan terleri silmeye başladı. İki izbandutun kardeş olduklarını ve kavga ettiklerini anlayınca kızgın bir halde ayağa fırladı. Yüksek sesle, ''Ne maskaralıktır bunlar?'' dedi, ''Haydi gidiyoruz.'' Kolumdan yakaladı, acelemizden 2-3 sandalye devirdik ve dışarı çıktık. Beni omzumdan sarstı. Bir daha tiyatroya adımını atayım deme, duyuyor musun? Yoksa seni sardalya gibi parçalarım. Tiyatroyla ilk tanışmam böyle oldu. Ilık hafif bir rüzgar esiyordu. Beynim çimleniyor, içimde laleler bitiyordu. İlkbahar beyaz bir ata binmiş, nişanlısı Aya Yorgis'le geliyor. O gidiyor, yaz geliyor. Meryem Ana meyve vermiş toprağın üzerine böyle bir oğul doğurmuş olan bedeni dinlensin diye uzanıyordu. Yağmurların içinde kırmızı atıyla birlikte Aya Dimitris vardı. Ardında sarmaşıklar ve kuru yapraklardan tacıyla sonbaharı sürüklüyordu. Kış bastırmaya başlamıştı. Evde mangalı yakıyor, etrafında babam yokken annem, kız kardeşim ve ben oturuyor, közün içinde kestane ya da nohut pişiriyor, İsa'nın doğmasını, nar yanaklı dedemin limon yapraklarına sarılı pişmiş domuz yavrusuyla gelmesini bekliyorduk. Kışı hep dedem gibi siyah çizmeli, ak bıyıklı ve ellerinde pişmiş bir domuz yavrusuyla düşünürdük. Zaman geçiyor, ben büyüyordum. Avludaki fesleğenlerle kadifelerse küçülüyordu. Artık Emine'nin evinin basamaklarına bir solukta çıkıyordum. Elini bana uzatmasına gerek yoktu. Ben büyüyordum, içimdeki eski istekler de büyüyor, yeni olan başkaları da doğuyordu. Artık azizlerin tarihlerine sığmıyor, boğuluyordum. İnanmamaktan değil, inanıyordum ama artık azizler bana fazla boyun eğiyorlarmış gibi geliyorlardı. Çünkü Tanrı'nın önünde hep başlarını eğiyor ve ona evet diyorlardı. İçimde Girit'in kanı uyanmıştı. Kafamda pek açık olarak ayırt edememekle birlikte direnen, mücadele eden ve büyük bir zorunlulukla Tanrı'nın karşısında hayır demekten korkmayan kişinin ancak erkek olabileceğini hissedebiliyordum. Duyduğum bütün bu yeni heyecanı sözde ortaya dökememekteydim. Ne aklın ne de sözün yardımı olmadan eksiksiz anlıyordum ama. Azizlerin ellerinde istavroz taşıdıklarını, cennetin kapısında oturduklarını, kapının açılması için bağırdıklarını, yalvarıp beklediklerini gördükçe içime bir üzüntü çöküyordu. Bağımıza her gidişimde kale kapısının dışında duran, burunları dökülmüş, parmaksız, dudakları çürümüş, kütükleşmiş kollarıyla gelip geçenden merhamet dilenen cüzamlıları hatırlatıyorlardı bana. Ben kendilerine hiç acımaz, tiksinir, başımı öteye çevirir ve hızla yanlarından geçerdim. O çocuk aklımda, azizler de bu duruma düşmeye başlamışlardı. Cennete girmenin başka yolu yok muydu yani? Masallardaki ejderha ve prensesleri terk etmiş, dilenci azizlerle Tebes çölüne girmiştim ve onları terk etmenin de zamanıydı artık. Her büyük yortuda annem tatlılar yapardı. Bazen kurabiyeler, bazen lokmalar, Paskalya'da da Paskalya simitleri. Ben yortuluk elbisemi giyer, teyzemlerle dayılara selamlar dağıtmaya giderdim. Onlar da beni iyi karşılar, karamela ve çıkartmalar satın alayım diye bir gümüş para verirlerdi. Ertesi günü Kirlukas'ın küçük kitap evine koşar, uzak ülkelerle büyük kâşiflere ait dergiler satın alırdım. Yani içime Robinson'un tohumu girmişti ve meyve vermeye başlıyordu. Bu yeni hikayelerden az şeyler anlıyordum ama tatları ruhumun derinliklerine yerleşiyordu. Beynim açılıyor, içine ortaçağ kuleleriyle egzotik yerler ya da Hindistan cevziyle tarçın kokan esrarengiz adalar doluyordu. İçime kırmızı tüylü vahşiler giriyor, ateşler yakıyor, insanlar pişiriyor, dans ediyor ve çevrelerindeki adalar küçük çocuklar gibi gülümsüyordu. Ve bu yeni azizler dilenmiyorlardı. İstediklerini kılıçlarıyla almaktaydılar. Hani insanın elinde olsa da bu süvariler gibi atabilmiş olarak cennete girebilse, kahraman ve aziz, mükemmel insan budur diye düşünüyordum. Baba evim daraldı, megalokastro daraldı. Dünya şimdi bana rengarenk kuş ve hayvanları olan, meyveleri ballanmış tropikal bir ormanmış gibi geliyordu ve bütün bu tropikal ormanı tehlikede olan solgun benizli bir kadını koruyarak aşmak isteğindeydim. Bu kadının yüzünü bir gün bir kahvenin önünden geçerken gördüm. Adı Genoveva. Fransızların Saint-Geneviève dedikleri azize olsa gerek idi. Artık hayalimde azizler dünyayı, kutsal mezarı ya da bir kadını kurtarmak için harekete geçen çılgın şövalyelerle aynı şey olmuşlardı. Büyük kâşiflerle birdiler ve İspanya'nın küçük bir limanından hareket eden Kolomb'un gemileri, içimde o zamana dek çöle giden azizlerle dolu gemilerle eşleşmişlerdi. Yelkenlerini aynı rüzgar şişiriyordu. Daha sonra da Cervantes'i okuduğum zaman Don Kişot bana günlük normal hayatın dışında yuhalar ve gülüşler arasında olayların ardındaki anlamı bulmak üzere çaba harcamış büyük bir şehit gibi göründü. Ama hangi anlamı? O zamanlar bilmiyordum, sonra anladım. Anlam birdir, her vakit aynıdır ve insan yükselmek için henüz başka bir çare bulamamıştır. Maddenin bozulması ve geçici de olsa atomun, atomüstü bir amaca bağlı kılınması. Yürek inanıp sevdikçe geçicilik diye bir şey kalmaz, yalnızca mertlik, güven ve verimli davranış vardır. Aradan yıllar geçti. Hayalimdeki bu kaosu düzene sokmaya çalıştım. Her şey o zaman algıladığım haliyle. Çocukluğumda henüz bulanıktı. Gerçeğin yüreğiymiş gibi görünüyor. Kişisel tasarıların ötesinde kendimizden daha yüksekte bir amaç edinelim ve gülmeyi, açlığı, hatta ölümü önemsemeden ona ulaşmak için gece gündüz çabalayalım. Ona ulaşalım demiyorum. Mağrur bir ruh amacına ulaşır ulaşmaz, onu daha ileri bir yere taşır. Hayat ancak bu yolla bir soyluluk ve birlik kazanır. Ben çocukluk yıllarımı bu türden hezeyanlar içinde geçirdim. Azizlerle kahramanların maceraları, insanın tutması gereken en basit, en gerçekçi yolmuş gibi geliyordu. Ve bu ateşler o kölelik devrinde Megalokastro ile Girit'i yakan daha büyük ateşlerle birleşmekteydi. O zamanlar Megalokastro, Girit'in bir kıyısında, devamlı azgın olan açık bir denizin karşısında sıkışmış bir avuç ev, dükkan ve daracık sokaktan ibaretti. Köyün sakinleri tüm enerjilerini yemek, kadın, çocuk gibi gündelik tasalara harcayan başsız ya da çok başlı sürüler değillerdi. Yazılı olmayan, katı kanunlarla yönetilirlerdi. Hiç kimse tepesindeki sert yasaya karşı baş kaldıramazdı. Başının üstünde birisi ona öğütler vermekteydi. Bütün şehir bir kale, her cansa ezelden beri kuşatılmış bir kale olup bir tek kapitanı vardı, Aya Minas, yani Megalokastro'nun koruyucusu. Bu aziz bütün gün küçücük kilisede tasvirinin içinde kır bir ata binmiş olarak durur ve kırmızı bir direği tutardı. Kısa, kıvırcık saçlı, güneşte yanmış, kızgın bakışlıydı. Kastrolluların bütün gün kendilerini iyi etmesi dileğiyle üzerine astıkları gümüş adaklar, eller, ayaklar, gözler, yüreklerle yüklü, hareketsiz, yalnızca bir figür gibi görünür ama birden gece bastırıp da Hristiyanlar evlerinde toplanıp ışıklar birer birer sönünce bir silkidir, gümüş adaklarla boyalara atar, atını mahmuzlar ve Rum mahallelerine dolaşırdı. Yani devriyeye çıkardı. Hristiyanların açık unuttuğu kapıları kapatır, geç kalmış olanlara artık evlerine dönsünler diye ıslık çalar, şarkı söylediğini duyduğu zaman kapılarda durarak memnuniyetle dinlerdi. Herhalde düğün var, hayır duam onların olsun, çocukları olsun da Hristiyanlık çoğalsın diye mırıldanırdı. Sonra Castro'yu saran surlara bakar ve gün ağarmadan ilk horozun ötmesiyle atına bir hamle yaptırır, kiliseye girerek tasvirinin içine yerleşirdi. Sonra yine oralı değilmiş gibi davranırdı ama atı terli, ağzıyla göğsü ter içinde olurdu. Kilisenin zangoçu kir haralan biz, yerleri süpürmek ve büyük şamdanları parlatmak üzere içeri girdiğinde Aya Minas'ın atının terli olduğunu görür ama hayret etmezdi. Çünkü o da bilirdi, herkes de bilirdi ki Aziz bütün gece devriye geziyordu. Düşmanlar bıçaklarını bileyip Hristiyanlara saldırmaya koyuldular mı, Aya Minas yine kastrolları korumak için tasvirinin içinden çıkardı. Düşmanlar onu görmez, yalnız atının kişneyişini duyar, kaldırımda çıkardığı kıvılcımları görür ve korkuyla evlerine kaçarlardı. Fakat birkaç yıl önce onu gözleriyle gördüler. Düşmanlar yine katliama hazırlanıyorlardı. Aya Minas da atına binmiş, onların mahallesine karşı saldırıya geçti. Tam köşeyi döndüğü sırada onu Mustafa Hoca gördü ve bağırmaya başladı. Allah Allah, Aya Minas geliyor. Müslümanlar kapılarını araladılar. Aralıktan onu altın silahlarıyla, kıvırcık gri sakallarını, kırmızı sopasını gördüler ve bıçaklarını kınlarına soktular. Aya Minas kastrollular için yalnız bir aziz değil, onların aynı zamanda kapitanı da oluyordu. Ona Kapitan Minas der ve kutsasın diye gizlice silahlarını kendisine götürürlerdi. Babam da ona mum yakar ama Tanrı bilir ya, Girit'in kurtuluşu geciktiği için kendisine neler söylerdi. Aya Minas Hristiyanların kapitanıydı. Hristiyan düşmanı Hasan Bey de onun komşusu oluyordu. Konağı kiliseye bitişikti. Bir gece duvarda, tam yatağının üst kısmında bir takım darbeler duydu. Anladı ki bu, kendisini korkutmak isteyen Aya Minas'tı. Çünkü aynı gün Hasan Bey bir Hristiyan'a dayak atmıştı. Demek kapitan Minas kızmış, bu yüzden duvara vuruyordu. Hasan Bey de yumruğunu duvara vurmuş, ''Ey komşu'' demiş, ''Hakkın var, evet, dinime imanıma haklısın ama duvara vurup durma. Ben de sana her yıl kandilin için 2 tulum yağ, uslanasın diye de 20 okka mum getireyim. Komşuyuz alt tarafı, kavga etmeyelim.'' O günden beri de Hasan Bey 11 Kasım'daki Aya Minas yortusunda uşağını yollar, kilisenin avlusuna 2 tulum yağ ve 20 okka mumu indirirmiş. Aya Minas da bir daha onun duvarına vurmamış. Girit'te bir ateş vardır, adına ruh diyelim. Hayat ve ölümden daha güçlü olan bir şey. Gurur, inat, kahramanlık ve onlarla beraber insanı hem sevindiren hem de insan olduğu için korkutan, söylenmez ve elle tutulmaz bir şey. Ben çocukken Girit'in havasında canavarın kokusu, her başın üzerinde de bir yatağın bulunurdu. Çok yıllar sonra kasırgada Toledo'yu gördüğüm zaman çocukluğumda nasıl bir havayı soluduğumu ve Girit'in üstünde parlayan ne melekler bulunduğunu anladım. Çocukluğumda en çok Ağustos'u severdim. Bugün de öyle. Üzümlerle cevizleri, kavunları, karpuzları o getirir. Ben adına Ay'a Ağustos koydum. Benim koruyucum odur diyordum. Ona tapacağım. Bir şey istediğim zaman ondan isteyecek, o bunu Tanrı'dan dileyecek, Tanrı da bana verecek. Ve bir keresinde sulu boyalar alarak onun resmini yaptım. Köylü dedeme çok benziyordu. Aynı kırmızı yanaklar, aynı yaygın gülücükler. Ama bir cenderedeydi ve ayakları çıplaktı. Üzüm çiğniyordu. Ayaklarını dizlerine ve bacaklarına kadar üzüm suyu ile kırmızıya boyamış, başına bağ yapraklarından bir taç giydirmiştim. Yine de bir eksiği vardı ama ne? Ona iyice baktım ve başında bağ yapraklarından yapılmış tacın arasına 2 boynuz ekledim. Çünkü dedemin başına geçirdiği mendilin 2 ucu düğümlenince sağ ve sola doğru boynuz gibi çıkmaktaydı. Resmini yapıp somutlaştırdığım andan başlayarak kendi içimde de ona karşı olan güvenim sağlamlaştı. Her yıl gelip Girit bağlarını dolaşmasını, üzümleri çiğnemesini, mucizesini gösterip üzümlerden şarap yapmasını beklerdim. Çünkü bu sır beni bir hayli uğraştırmıştır. Üzüm nasıl şarap olabiliyor? Böyle bir mucizeyi ancak Aziz Ağusto gerçekleştirebilirdi. Ben de kendi kendime şöyle derdim. Ah bir gün Megalo Castro'daki bağımızda onunla karşı karşıya gelsem ve bana bu sırrı söylese. Bu mucize nedir anlayamıyordum. Koruk üzüm oluyor, üzüm şarap oluyor, şarabı insanlar içiyor ve sarhoş oluyorlar. Neden sarhoş oluyorlar acaba? Bütün bunlar bana korkunç sırlarmış gibi geliyordu. Bir gün babama sorduğumda, ekilmediğin yerde bitme. Rumca bir atasözü olup her işe burnunu sokma anlamına gelir diye karşılık verdi. Ağustos'ta güneş kurutsun da kuru üzüm olsunlar diye sergi yaparlardı. Bir yıl bağımıza gitmiştik, kırdaki küçük evimizde kalıyorduk. Hava kokuyor, toprak yanıyor, cırcır böcekleri de yanan kömürlerin üzerinde oturuyormuş gibi kavruluyorlardı. O gün 15 Ağustos Meryem Ana'nın uyku günüydü. İşçiler çalışıyor, babam bir badem ağacının dibinde oturmuş tütün içiyordu. Kuru üzümlerini sergilemiş olan komşular da gelmişlerdi. Onlar da babamın yanında konuşmadan tütünlerini içiyorlardı. Kaygılı görünmekteydiler. Hepsi gökyüzünde belirmiş olan küçük, kapkara, ağır ağır ilerleyen bir buluta gözlerini dikmişlerdi. Ben de babamın yanına oturmuş buluta bakıyordum. Hoşuma gidiyordu bu. Koyu kurşuni tüylü gibiydi, durmadan büyüyor, görünüşünü ve hacmini değiştiriyor, bazen dolu bir tulum, bazen kara tüylü bir av kuşu, bazen de resmini gördüğüm bir fil oluyordu. Elindeki çoban değneğini sallıyor, aşağıdaki toprağa dokunmaya çalışıyordu sanki. Ilık ve hafif bir rüzgar esti, zeytin ağacının yaprakları ürperdi. Komşulardan biri ayağa fırladı, elini ilerleyen buluta doğru uzattı. Allah'ın cezası diye mırıldandı. Tanrı beni yalancı çıkarsın ama bora getiriyor bu. Tanrı'dan korkan bir ihtiyar, dilini ısır dedi. Meryem Ana onu bırakmaz, bugün iyiliği üstünde. Onlar konuşurken gökyüzü karardı. İri ve sıcak ilk damlalar düşmeye başladılar. Bulutlar alçaldı. Sarı, sağır şimşekler gökyüzüne yırtıyordu. Komşular, Meryem Ana diye bağırdılar, imdat! Hepsi ayağa fırladı, her biri bağına, yıllık kuru üzümünü sermiş olduğu yere koştu. Onlar koştukça hava daha da kararıyordu. Bulutlardan siyah örgüler sarktı, bora patladı. Oluklar doldu, yollar dere gibi akmaya başladı. Her bağdan iniltiler, çığlıklar duyuluyordu. Kimisi küfrediyor, kimisi kendilerine acısın da yardım eli uzatsın diye Meryem'i çağırıyordu. Sonunda zeytin ağaçlarının arkasındaki her bağdan bir inlemedir koptu. Ben küçük evden kaçtım, koşarak selin içine girdim. Sarhoşluğa benzer bir sevince kapılmıştım. Korkunç bir şeyi keşfediyordum. Büyük felaketler sırasında açıklanması imkansız, insanlık dışı bir sevince kapılmaktaydım. Teyzem Kaliopi'nin evi yanıp da ilk kez bir yangın gördüğümde de birisi ensemden yakalayıp öteye fırlatıncaya kadar alevlerin önünde zıplayıp dans etmiştim. Öğretmenimiz Karasakis öldüğü zaman da kendimi gülmekten zorla alıkoyabildim. Sanki teyzemin evi benim üstümde bir ağırlıktı, sanki öğretmenim bana bir yüktü de hafifliyordum. Ateş, su baskını ve ölüm bana çok dostça görünüyordu. Sanki ben de onların ailesindenmişim gibi kendileriyle birlikte çileden çıkıyordum da dünyayı evler ve insanlardan kurtarmak için onlarla çekişiyordum. Yola varmıştım ama geçemedim, dere dolmuştu. Durup baktım, sularla beraber yarı ıslak, kucak kucak incirlerde yuvarlanıyordu. Bütün yılın emeğiydi bu. Denize doğru koşuyor, mahvoluyordu. İnlemeler artmaktaydı, kimi kadınlar dizlerine kadar sulara gömülmüş, azıcık kuru üzümü kurtarmaya çalışıyordu. Kimileri de yolun kıyısına dikilmiş, başörtülerini çıkarmış, saçlarını yoluyorlardı. Ben iliklerime kadar ıslanmıştım. Evin yolunu tuttum. Sevincimi gizlemeye çalışıyordum. Babamın ne yapacağını görmek için acele etmekteydim. Ağlayacak mı, bağıracak mı, yoksa küfür mü edecekti? Eşikte hareketsiz durmuş, bıyığını ısırıyordu. Arkasından ayakta duran anam ağlıyordu. Baba diye bağırdım. Kuru üzümümüz gidiyor. Biz gitmiyoruz diye karşılık verdi. Sus. O anı hiç unutmadım. Hayatımın güç anlarını kolay atlatabilmemi sağlayan büyük bir ders olmuştu benim için. Babamın sakin ve hareketsiz eşikte durduğunu hatırlıyorum. Ne küfrediyor, ne yalvarıyor, ne de ağlıyordu. Felakete kıpırdamadan bakıyor ve bunca komşu arasında yalnız o insanlık onurunu koruyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 87.